Nazım Hikmet. Memleketimden insan manzaraları.
Moskova'yı fete gelen ordu yaralıydı, açtı, üşüyordu. Ve bir hayvan içgüdüsüyle karlı bir ovada kalan yaralı, aç ve üşüyen bir hayvan içgüdüsüyle gözü dönmüş, başı önde, kuyruğu gergin, sıcağı ve yemeğe kavuşabilmek için dövüşüyordu. Dövüşüyordu tüyleri diken diken ve Moskova tehlikedeydi her şeye rağmen. 41 yılı Kasım ayının 16'sı, Volokolamsk şosesinde karın üstünde Alman tanklarının karaltısı. 20 tane simsiyah kocaman. Her biri kör bir gergedan gibi yürüyor. Öyle acıklı ve korkunç. Ve aptal bir pehlivan gibi çirkin. Ve hiç benzemedikleri halde akrebe benziyorlar. Petelinogar'da, siperde, 28 insan gördü gelenleri. Ve yorgun baktılar birbirlerinin yüzüne, saatlerce dövüşmüş ve az önce bitirmişlerdi işini bir düşman bölüğünü. Ve yan yana, üst üste kadavra doluydu siperin önü. Tanklar yaklaşıyordu homurdanarak. Siperde kıstı kara üzüm gözlerini Mustafa Sungurbay. "Vay anam," dedi, "vay. 20 tane be." Ve 20 kurda rastlayan bir avcı gibi güldü. Kloçkov arkadan atladı sipere. Bölüğün siyasal komiseriydi. "Merhaba çocuklar," dedi. Ve büyük bir müjde verecekmiş gibi sustu, bekledi. Bölükte Diyev diye çağırırlardı onu. Ukraynalı Bondarenko takmıştı bu adı ona. Durup dinlenmeden, çalışmasından ötürü. Bir zeytin ağacı gibi verimli, bir karınca gibi hamarat, ne zaman aşık olur, ne zaman yemek yer, ne zaman uyurdu, durup dinlenmeden yoğrulan bir hamurdu Kloçkov Diyev'in kocaman ellerinde hayat. Siperdekiler sevinçle baktılar Diyev'e. Ayarladı sesini Kloçkov Diyev ve müjdesini verdi. "Hesapladım çocuklar. Gelenler 20, biz 29. Bir tam sayı %45, adama bir tam sayı tank düşüyor. Biz tanklardan %45 fazlayız. Diyev hesabında %5 yanıldı yalnız. 29'un biri korkaktı. Sipere ilk yaklaşan tankın içinden Alaman teslim olun diye bağırınca kollarını kaldırıp ayağa kalktı. Siperde kumandasız bir salvo sesi ve korkanın kalkmasıyla düşmesi bir oldu. Siperde 28 kaldılar. Kavga 4 saat sürdü. Tankların 14'ü, insanların 7'si hareketsiz kaldılar. Kavga kazanılmış gibiydi. Fakat Kloçkov Diyev 30 tank daha gördü. Geliyorlardı akşam karanlığını yarıp. Ötekilerden iriydiler. Balistik, radyo, motor, çelik, 20. yüzyılın bütün teknik hünerlerini taşıdıkları halde orta çağ aletlerine benziyorlardı. Bir şeyler vardı biçimlerinde falan. İlmi simyayla, büyüyle falan ilgiliymişler gibi. Kloçkov Diyev sordu siperdekilere. Yeni gelenleri saydınız mı? Hayır. Ben saydım, 30. 6 tane de eskiden kalan, etti 36. Biz 21'iz. İnce eleyip sık dokumazsak, bir adama iki tank düşüyor diyebiliriz. Ve çekilmek imkanı yok. Arkamız Moskova. Yani, demek isterim ki. Kujebergünov konuştu. Kucaklaşalım. Hepsi biraz şaşırmış baktılar Kujebergünov'a. İnsanın canını sıkacak kadar ağırbaşlı bir adamdı. Türkü söylemez, şakalaşmaz, sorulmadan ağzını açmaz ve ancak kendi sularında yaşayan balıklar gibi yaşardı kendi içine gömülü. Tekrarladı Kujebergünov. Vakit varken kucaklaşalım. Kucaklaştılar. Yeni gelen tanklar iyice yaklaşmıştı sipere. Kavga yarım saat sürdü. Tanklardan 7-8'ini daha ve insanlardan daha 16'sını götürdü. Tükendi cephaneleri insanların. Bir tek bombaları kaldı elinde Kloçkov Diyev'in. Tükendi cephaneleri insanların. Fakat insanlar biliyorlardı yenilmezliğini, namuslu insan yüreği devin. Beraber yaşanır, dövüşülür beraber ama herkes kendi payına ölür. Cephane bitince Kujebergünov fırlayıp çıktı siperden, yerden su fışkırır gibi. Ve kollarını kavuşturup göğsünün üzerinde dimdik yürüdü tanklara doğru. Var olmak yahut var olmamak. Kujebergünov bu bahsin dışındaydı. Çünkü boylu boyunca hayatın içindeydi. Kurşunlar karnını biçtiler. Mağrur güldü, kavuşuk kollarını çözmeden büküldü. Kujebergünov böyle öldü. Tutuşmuş yanan bir tankın kapağından dışarı çıkmak istiyor 3 kişi. Gördü Mustafa Sungurbay. Vay anam dedi vay. Sıyırdı aldı ağzına bıçağını, çelikte sevinçle parladı iki ön dişi. Ve Mustafa telaşsız çıktı siperden, yerden akan bir su gibi. Ve kaydı bir avcı ustalığıyla emekleyerek. Tanktakiler bıçaklandılar. Ve yandılar Mustafa Sungurbay'la beraber. Mustafa Sungurbay böyle öldü. Nikolay Maslenko cephane bitince bir avuç kar attı tanklara. Küfretti, bağırdı, alamadı hırsını, yapıştı elleriyle en yakın tankın zincirine ve ezildi altında ağır çelik paletlerin. Fakat yapıştıkları yerde kaldı bileklerinden kopan parmakları. Çünkü zincir onlara değil, onlar zincire gömüldü. Nikolay Maslenko böyle öldü. Kloçkov Diyev attı son bombayı, tank durdu ve göçtü ve göçerken ateş açtı. Kloçkov yıkıldı delik deşik. Gözleri yumuşacık örtüldü, nefes aldı, doymuş ve rahat ve sanki 100 yaşında ve beyaz yatağında öldü. Natarov'tu siperde son sağ kalan. Yaralıydı. Gece bastı, çıktı siperden, ormana girdi dirseklerinin üstünde sürünerek, dolaştı kanayarak günlerce. Bağırmıyor, inlemiyor, sesini saklıyordu, saklıyordu bir emanet gibi onu. Rastladı dostlara nihayet. Sesini bir solukta devretti onlara. Hikayesini anlattı 28'lerin ve öldü. Natarov öyle öldü. Arkada Moskova ayaktaydı. Beyaz sargılarında kan. 200 milyon nüfuslu bir tek insan. Arkada Moskova ayaktaydı. Sükunetli ve emindi yaşamaktan. Uçak savarlarla ateş ediyor ve cebinde şiir kitabında bir yaprağın kıvrılmış ucu. Tiyatroya, sinemaya, konsere gidiyor, dinliyordu Strauss'u ve Çaykovski'yi top sesleri arasında. Ve satranç oynuyordu siyah perdeleri inik camların arkasında. Genç işçilerini ileriye, cepheye, genç tezgahlarını gerilere gönderdi. İhtiyar işçiler, hurdadan çıkarıp ihtiyar tezgahları saat gibi işlettiler. Moskova barikatlar yapıyor, tank çukurları kazıyor. Ve Puşkin'i dökme tunç mantosunun omuzlarında kar ve ayakta dalgın, belki de yeni bir Evgeni Annegin yazıyordu. Ve granit kabrinde Lenin ve karların üstünde muzaffer gülümseyişi onun. Düşman ulaştı Moskova kuzeyinde Yakroma'ya ve güneyinde Tula şehrine. Ve Kasım'ın sonu ve Aralık ayının ilk günlerinde harcamış bulunuyordu ihtiyatlarını bütün cephe üzerinde. Ve Aralık ayının ilk günlerinde en nazik safhasındaydı durum. Ve Aralık ayının ilk günlerinde Petrişçevo'da, Valerya şehri dolaylarında kar gibi mavi bir gökyüzünün üzerinde Almanlar 18 yaşında bir kız astılar. 18 yaşındaki kızlar belki nişanlanır, astılar onu. Moskova'dandı, gençti, partizandı. Sevdi, anladı, inandı ve geçti harekete. İpin ucunda ince uzun boynundan sallanan çocuk bütün azametiyle insan. Çevirir gibi yapraklarını Hak ve Sulh romanının, dolaştı karlı karanlıkta bir genç kızın elleri. Kesildi Petrişçevo'da telefon telleri. Sonra Alman ordusundan 17 beygirli bir ahır yandı. Ertesi gün partizan yakalandı. Yeni hedefin önünde yakalandı partizan. Birdenbire kıskıvrak arkadan. Gökyüzü yıldızla, yürek hızla, bilek nabızla, şişe benzinle dolu ve kibrit çakılmak üzereydi. Ve kibrit çakılamadı fakat. Tabancaya davranmak istedi, çullandılar, alıp götürdüler, alıp getirdiler. Odanın ortasında dimdik durdu partizan. Torbası omuzunda, başında Kürt şapkası, sırtında gocuk, bacaklarında pamuklu külot pantolon ve keçe çizmeler. Subaylar baktılar partizana yakından. Badem nasıl kabuğunun içindeyse filiz gibi bir kızdı kürkün, keçenin ve pamuklunun içindeki. Kaynıyor masada semaver. Satrançlı örtüde bir tabanca, 5 kayış kemer ve yeşil bir şişe konyak. Tabakta domuz sucuğu ve ekmek artıkları. Ev sahipleri mutfağa gönderildiler. Lamba sönmüştü. Ocağın ateşiyle kızılca karanlıktı mutfak. Ve ezilmiş hamam böceği kokuyordu. Ev sahipleri, bir çocuk, bir kadın, bir ihtiyar. Sokuldular birbirlerine. Dünyadan uzak, ıssız bir dağ başında, kurda kuşa karşı yalnız kalmıştılar. Sesler geldi bitişikten. Soruyorlar. Bilmiyorum diyor. Soruyorlar. Söyleyemem diyor. Soruyorlar. Söylemem diyor. Soruyorlar. Bilmiyorum diyor. Hayır diyor. Söylemem diyor. Ve yeryüzünde bu 3 sözden başkasını unutan ses, sıhhatli bir çocuk teni gibi pürüzsüz ve 2 nokta arasındaki en kısa yol gibi düz. Bir kayış şakladı bitişikte. Partizan sustu. Çıplak bir insan eti ses verdi. Kayışlar şaklıyor arka arkaya. Yılanlar güneşe doğru sıçrayıp düşerken ıslık çalıyorlar. Genç bir Alman subayı geldi mutfağa. iskemleye çöktü, kapadı avuçlarıyla kulaklarını ve gözleri sımsıkı yumulu ve öylece kaldı orada kımıldamadan sorgunun sonuna kadar. Kayışlar şaklıyor bitişikte. Saydılar ev sahipleri. 200. Sorgu tekrar başladı. Soruyorlar. Bilmiyorum diyor. Soruyorlar. Hayır diyor. Soruyorlar. Söylemem diyor. Ses kibirli fakat artık pürüzsüz değil. Kanayan bir yumruk gibi boğuktu. Partizanı dışarı çıkardılar. Başında Kürt şapkası, sırtında gocuk, bacaklarında pamuklu külot pantolon ve keçe çizmeler yoktu. Bir don bir gömlekti. Beyaz, genç dişleriyle ısırılmaktan şişmiş dudakları. Bacaklarında, boynunda, alnında kan. Kolları iple bağlı arkadan. Çıplak ayakları karda, iki yanda süngülüler, yürüdü partizan. Soktular partizanı Vasili Kulülik'in izbasına. Oturdu tahta sıranın üstüne. Çatık bir dalgınlık içindeydi. Su istedi. Nöbetçi verdirmedi suyu. Alaman askerleri geldiler. Böcekler gibi üşüştüler başına. Çekiştirdiler, tartakladılar. Birisi art arda kibrit yakıp tuttu altında çenesinin. Bir bıçkı sürttü sırtına bir başkası. Dişli demir kanlanıncaya kadar. Sonra gittiler uyumaya. Nöbetçi süngünün ucunda çıkardı partizanı sokağa. Mavi gözleri yuvarlak bir çocuk bakıyor camdan. Dünya buzların içinde, karın altında yapayalnız sokak yıldızların içinde. Mavi gözleri yuvarlak bir çocuk bakıyor camdan. Gördüklerini unutacak, büyüyecek, evlenecek ve bir yaz gecesinde bir öğle uykusunda yahut rüyasına girecek ansızın karda yıldızlara basan çıplak ayakları bir genç kızın. Karın altında bir uçtan bir uca, karın altında yapyalnız sokak. Karın üstünde partizan, ayakları çıplak, kolları bağlı arkadan, bir don bir gömlek, yürüyor önünde süngünün, bir uçtan bir uca gidip gelerek. Üşüdü nöbetçi, döndüler izbaya. Isındı nöbetçi, çıktılar. Bu böyle sürdü saat 22'den 2'ye kadar. 2'de nöbetçi değişti ve artık partizan kımıldanmadan kaldı tahta sıranın üzerinde. Partizan 18 yaşında. Partizan öldürüleceğini biliyor. Ölmek ve öldürülmek. Hıncının kızıltısında belli belirsizdi bu fark. Ve ölümden korkmayacak ve keder duymayacak kadar sıhhatli ve gençti. Bakıyor çıplak ayaklarına. Şişmiştiler. Çatlayıp donmuştular kıpkırmızı. Fakat partizan dışındaydı acının. Ve nasıl derisinin içindeyse öyle içindeydi öfkesinin ve inancının. Zaman zaman annesi geliyor aklına. Mektep kitapları geliyor aklına. Cilalı toprak bir çanak geliyor aklına. İl için resmi önünde duran ve içinde masmavi çiçekler. Çocukluğu geliyor aklına. Bu o kadar yakın ki kısacık entarilerin renkleri bile tutulacak gibi eline. İlk hava bombardımanı geliyor aklına. Cepheye giden işçi taburları geliyor aklına. Sokaktan geçiyorlar şarkı söyleyerek ve çocuklar koşuyor peşlerinden. Zaman zaman bir tramvay durağı geliyor aklına. Annesiyle orada vedalaştılar. Bir gençlik toplantısı geliyor aklına. Bu o kadar yakın ki kırmızı örtülü masada su bardağı ve kesik kesik konuşan kendi sesi bile tutulacak gibi geliyor. Ve artık durup dinlenmeden kendi sesi geliyor aklına. Düşmanın karşısında dimdik duran sesi. Hayır diyen, söylemem diyen ve düşmana hiçbir şeyi doğru söylememek için kendi adını bile gizleyen. Zoe'ydi adı. İsmim Tanya dedi onlara. Tanya, Bursa cezaevinde karşımda resmin. Bursa cezaevinde. Belki duymamışsındır bile Bursa'nın adını. Bursam yeşil ve yumuşak bir memlekettir. Bursa cezaevinde karşımda resmin. Sene 1941 değil artık, sene 1945. Moskova kapılarında değil artık, Berlin kapılarında dövüşüyor sizinkiler, bizimkiler, bütün namuslu dünyanınkiler. Tanya, senin memleketini sevdiğin kadar ben de seviyorum memleketimi. Seni astılar memleketini sevdiğin için. Ben memleketimi sevdiğim için hapisteyim. Ama ben yaşıyorum. Ama sen öldün. Sen çoktan dünyada yoksun. Zaten ne kadar az kaldın orada. 18 senecik. Doyamadın güneşin sıcaklığına bile. Tanya, sen asılan partizan. Ben hapiste şair. Sen kızım, sen yoldaşım. Resminin üstüne eğiliyor başım. Kaşların incecik, gözlerin badem gibi. Ama renklerini fotoğraftan anlamam mümkün değil. Fakat yazıldığına göre koyu kestaneymişler. Bu renkte gözler çok çıkar benim memleketimde de. Tanya, saçların ne kadar kısa kesilmiş. Oğlum Mehmet'inkilerden farkı yok. Alnın ne kadar geniş, ay ışığı gibi. Rahatlık ve rüya veriyor insanın içine. Yüzün ince uzun, kulakların büyüyecek biraz, henüz çocuk boynu boynu, henüz hiçbir erkek kolu sarılmamış, anlıyor insan. Ve püsküllü bir şey sarkıyor yakandan, süsünü sevsinler mini mini kadın. Arkadaşları çağırdım, bakıyorlar resmine. Tanya, senin yaşında bir kızım var. Tanya, kız kardeşim senin yaşında. Tanya, senin yaşında sevdiğim kız. Bizim memleket sıcaktır. Bizde kızlar tez kadınlaşır. Tanya, senin yaşında kızlarla okulda, fabrikada, tarlada arkadaşız. Tanya, sen öldün. Ne kadar namuslu insanlar öldürüldü ve öldürülmekte. Ama ben, söylemesi ayıpmış gibi geliyor bana. Ama ben, 7 yıldır kavgada hayatımı tehlikeye koyamadan, hapiste de olsa bal gibi yaşıyorum. Sabah oldu, Tanya'yı giydirdiler ama çizmeleri, şapkası, gocuğu yoktu, iç etmişlerdi onları. Torbasını getirdiler, torbada benzin şişeleri, kibrit, kurşun, tuz, şeker. Şişeleri boynuna astılar, torbasını verdiler sırtına. Göğsüne bir de yazı yazdılar. Partizan. Köyün alanına kuruldu dar ağacı. Atlılar çekmiş kılıcı, halkı olmuş piyade askeri, zorla seyre getirdiler köylüleri. 2 sandık üst üste, 2 makarna sandığı. Sandıkların üstüne yağlı urgan sallanır, urganın ucu ilmik. Partizan kaldırılıp çıkarıldı tahtına. Partizan, kolları bağlı arkadan, durdu urganın altında dimdik. Nazlı, uzun boynuna ilmeği geçirdiler. Bir subay fotoğrafa meraklı, bir subay elinde makine, Kodak. Bir subay resim alacak. Tanya seslendi kolhozlulara ilmeğin içinden. Kardeşler, üzülmeyin. Gün yiğitlik günüdür. Soluk aldırmayın faşistlere. Yakın, yıkın, öldürün. Bir Alman vurdu ağzına partizanın, genç kızın beyaz, yumuk çenesine aktı kan. Fakat askerlere dönüp devam etti partizan. Biz 200 milyonuz. 200 milyon asılır mı? Gidebilirim ben. Ama bizimkiler gelecekler. Teslim olun vakit varken. Kolhozlular ağlıyordu. Cellat çekti ipi. Boğuluyor nazlı boynu kuğu kuşunun. Fakat dikildi ayakların ucunda partizan ve hayata seslendi insan. Kardeşler, hoşça kalın. Kardeşler kavga sonuna kadar. Duyuyorum nal seslerini. Geliyor bizimkiler. Cellat bir tekme attı makarna sandıklarına. Sandıklar yuvarlandılar ve Tanya sallandı ipin ucunda. 6 Aralık'ta Kızıl Ordu Moskova cephesinde karşı taarruza geçti. Aynı ayın 11'inde şöyledir durum. Kuzeyde Rogaçef'e girilmiş, Klin sarılmıştır. Düşman atıldı Yakroma'dan ve İstra şehri kurtarılmıştır. Kuzeyde 13 tümendir bozguna uğratılan. 7'si tank, 2'si motorlu, 3'ü piyade, 1'i SS. Ve merkezde parçalanan 4 piyade tümeni daha. Güneyde 2 tank tümeni ezilerek ve Büyük Almanya SS alayı katılıp öne Tula kuzeydoğusunda ilerleniyor. Ve 17. tank tümenini dağıtan atlılar, 1'i motorlu 2 piyade tümenini de doğrayıp ve kılınç artıklarının peşini bırakmadan ve gökyüzüyle karların arasında kartal kanatları gibi uçarak yamçıları girdiler rüzgarla beraber Venev şehrine. Ve daha güneyde bir tank tümeni ve bir motorlu tümen itiliyor güneybatıya doğru. 4 günde 400 barınak kurtarıldı. Ve ben şimdi bile bunları yazarken yerimde duramıyorum. Ve öldürüldü 30 binden fazla düşman subay ve eri. Aralık ayının 11'inde böyledir durum. Gabriel Peri, Moskova tehlikede değil artık 4 günden beri. Gabriel Peri, senin bundan haberin yok. Yok Paris'in haberi. Paris sokaklarında topuklarını bilhassa çarparak yere nalçalı çizmeleriyle gezenleri Moskova kapılarında yendiler. Paris, Paris ışık şehri, ihtilal şehri. Paris satıldı, Paris esir ve hapiste Gabriel Peri. Gabriel Peri, Fransa'nın Toulon şehrinde doğdu, 1902. Havada balık kızartması, çam ve yasemin kokusu, ışıkta Akdeniz'in akıllı maviliği ve limanda yağlı suyun üstünde hantal ağır zırhlıların çeliği. Babası doktorun teknik işleri müdürüydü. Anasının sımsıkı taranmış saçı, anasının boynunda gümüş haçı, anası dindar. 1914'ten 18'e kadar Gabriel Peri 4 yılda 14 yıl büyüdü birden. Ve insanlar öldürürken ve öldürülürken dolaştı rıhtımlarda kumral bir çocuk. Geniş, güzel alnında, henüz ergenleşmeyen eli, gözleri kederli bir sorguyla açık, kara kehribar gözleri pırıl pırıl öfkeli. 919'da girdi Sosyalist Partisi'ne ve sonunda 20'nin. Yaktı karanlık sularda demirli duran, yaktı aydınlığa götürmeyen bütün gemiyi. Muzaffer çıktı nefsin istirabından. Ve okunur oldu artık bir insanın ömrü, bir parti, bir memleket ve dünya kitabından. Beyaz deniz kuşları gibi uçardı kahkahası. Bir liman gibi dumanlı yazı odasında gazetesinin. Ve her yerde hazırdı çarpan bir yürek gibi kafası. Habeşistan'da, İspanya'da, Çin'de. Ve insanı sabırlı bir dikkatle bir dinleyişi vardı. Makası kusursuz elbisesi, piposu, benekli, papyonu ve hafif tertip alaycı nezaketinin içinde. Ve kaç kere mitinglerde gördük onu. İnsanlara saadeti müjdelerken her şeyden dolayı ve her şeye rağmen. Ve Bourbon Sarayı'nda kız kardeşinin ırzı gibi korurken Fransa'yı. Ve gün geldi, dışarıdan kapıya dayananlarla içeriden kapıyı açanlara karşı ve artık Bourbon'da değil, teslim olmayan gecelerin içinde ve kaldırımlarda korurken ırzını Fransa'nın satılıp yakalandı. Bu son gecesidir Gabriel Peri'nin. Hücreye geldiler demin. Durdular altında elektrik ampulünün, parladı apoletleri ve kısa kesilmiş sarı saçları. Öleceksin dediler. İltica et, hayatın bağışlanır. Bunu çıplak bir kılınç gibi açık ve uzun söylediler. Gabriel Peri dikkatli bir sabırla ve hafif tertip alaycı nezaketiyle dinledi. Hayır dedi. Tırmanmak bir dağın yamacına ve oradan masmavi denizi görmek. Hayatının amacına sadık kalıp ölmenin sükuneti. Dostlarına ve yurttaşlarına yazdı son mektubunu. lüzumsuz bir tek virgül bile koymadan, tasnifli, berrak ve sözü doğrudan doğruya söyleyerek her seferki dikkatiyle yazdı bunu. İmzasını attı, zarfı kapattı. Ve dinledi kendi kendini son defa. Pişman değildi. 902'de başlayan ve bu sabah 941 yılı Aralık ayının 15'inde bu sabah şafakla bitecek olanı elden gelseydi tekrarlamak, tekrarlardı aynı yerden başlayıp aynı yoldan geçerek ve yine gerekirse aynı yerde bitirmek üzere. Ve biraz kibirli bir rahatlık duyuyordu. Kafasıyla kitapların arasından gelmişti kavgaya, fakat sadık kalmıştı ona namuslu bir amele gibi. Aziz dostu doğru demiş. Dünyanın gençliğidir savaşan ve şarkı söyleyen yarınları hazırlıyor. Elektrik ampulü başladı ağarmaya, sökecek birazdan şafak. Ve bir manga ölümün karşısında kendisi de şarkı söyleyen yarınları hazırlayacak. Bu bir zafer şarkısı, bu gül kokan bir romans. Adieu, écrivit la France. Gelip aldılar, söküyor şafak, dayadı sırtını, gözleri namluların gözlerinde, okudu Marseillezi patriot, okudu Marseillezi Fransız yurtseveri. Yaylım ateş, Akdeniz'in en katkısız evlatlarından biri yıkıldı dizüstü. İkinci yaylım ateş, gün ışığına doğru uzandı elleri ve kapandı toprağa yüzü koyun Gabriel Peri.
Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını dinlediniz. Bu programı Bülent Akkurt hazırladı ve seslendirdi. Ender Uslu yönetti. Teknik yapımı Hakan Gündüz ve program yapımcılığını Giray Güngör üstlendiler. Katkılarından dolayı Adam Yayıncılığa teşekkür ederiz. Gelecek pazar yine aynı saatte diğer bölümlerde buluşmak dileğiyle. Radyonuz açık olsun.